Ayrım 37, sayfa 342. Atina. Devir değişmişti. İngilizlerin Yunanistan ekonomisini kontrol etmek için kullandıkları ince yöntemler artık geçerli değildi. Cübbesiz İngiliz vaizi Balfour'un Yunan parlamentosunun oturumlarına ustaca başkanlık ettiği günler bir daha geri gelmemek üzere geçmişti. Griswold'un başkanlığındaki Amerikan ekonomik heyeti daha sert ve doğrudan kontrol ve müdahale yöntemleri uyguluyordu. Marshall planının komünist ideolojiye karşı girişilen Haçlı Seferi'ne katkısı iki şekilde düşünülmüştü. Menfaat sahiplerini Anglo-Sakson girişiminin sağladığı olanaklarla donatmak ve kapitalizmin geleceği hakkında coşku verici bir görünüm yaratmak. Nedir ki Yunanistan'a uygulanan ve her derde deva görülen dolar tedaviyi istenen sonuçları vermekten uzaktı. Sermaye, karşılaştıkları sorunlardan ötürü olağanüstü komisyonları suçlayan özel bankalar eliyle geliyordu. İthalat belgeleri her nasılsa eski model Chrysler'in akın etmesi için kullanılmıştı. Artık Kolonaki'nin delik deşik yollarında bu arabalarla seyahat ediliyordu. En temel maddelere ihtiyaç duyan halka bol miktarda selüloid, tarak, alkolsüz içkiler ve ambalajlanmış fıstık, bu sırada Atinalıların çoğu sadece bu fıstıklarla yaşıyordu, gönderiliyordu. Öte yandan buğday ve tahıl ithalatı çok sıkı düzenlemelere tabi tutulmuştu. Şeker, pirinç, un gibi maddeler piyasadan kalkmıştı. Fakat bunları kara borsadan astronomik fiyatlarla temin etmek mümkündü. Truman bildirgesinden yani Mart ayından beri dolaşımdaki paranın miktarı 537 milyar drahmiden 970 milyar drahmiye yükselmişti ve enflasyon oranı %50 dolaylarındaydı. Askere çağrılma yaşının 20 olmasına ve binlerce mahkum ve sürgünün varlığına rağmen dağlara gidemeyen 10 bin kadar işsiz Atina'da başıboş geziyordu. 300 milyon dolar olarak belirlenen Amerikan yardımı 50 milyon dolar artırılmıştı. Fakat askeri harcamalar imar için tahsis edilen bütçenin giderek daha büyük bir kısmını özümlüyordu. İmar için ayrılan tahsisat 150 milyon dolardan 82 milyon dolara indirildi. Bu paranın önemli bir kısmı kuzey şehirlerindeki havaalanlarının onarımı, zırhlı birliklerin geçişini kolaylaştırmak için karayolu genişliğinin 7 metreden 9 metreye çıkarılması ve savunma ihtiyaçlarının gerektirdiği altyapının inşa için harcandı. Geri kalan kısmı spekülasyon için kullanıldı ve sermayeyi çeken bölgelerdeki geleneksel yaşam tarzının korunması için muazzam miktarlarda zimmete geçirildi. 1946'da gerçekleştirilen ithalat hakkında yapılan bir araştırmanın sonuçları, Yunanlı bir ekonomist Varvaresos'un Yunanistan Bankası guvernörüne yazdığı bir mektupta şu şekilde kaydedildi. 1946 yılında 150 milyon doların üstünde para ithalata tahsis edildi. Fakat fiilen ülkeye giren malların parasal değeri sadece 58 milyon dolardı. Paranın geri kalan kısmı sahte ödemeler ve şişirilmiş faturalarla dış ülkelere transfer edildi. 1947 yılının en fazla yankı uyandıran olayı 109 geminin Deniz Ticaret Bakanı Avram tarafından armatörlükle uğraşan 23 aile ve 10 şirkete tahsis edilmesiydi. Olay, Amerikan basınında benzeri görülmemiş bir skandal olarak betimlendi. Öte yandan belirli harcamalar için kullanılmak üzere gönderilen yabancı sermaye çoğu kez kontrol ediliyordu. 1947 Temmuz'unda Daily Mirror, Londra Belediye Başkanı'nın hastane ve hemşire okulu inşa için Selanik'e hibe ettiği 20 bin sterlinin yetkililer tarafından gerektiği gibi kullanılmadığı gerekçesiyle geri alındığını bildiriyordu. Amerikalı tüm bu rezalete rağmen Yunan meselesi üzerindeki kontrolünü genişletmeye devam etti. İlk Amerikan ekonomi heyetinin başkanı Porter, Collier'ın Eylül sayısında şöyle yazıyordu. Gördüğüm kadarıyla hükümetin izlediği yegane pratik politika, iktidarda kalabilmek, Yunanistan'da gerçek iktidarın sahipleri olan küçük bir iş adamları ve bankerler kliğinin ayrıcalıklı durumunu güvence altına almak için sürekli dış yardım talebinde bulunmaktan ibaretti. Bu klik, ülkenin ekonomik durumu üzerinde meydana gelebilecek etkileri dikkate almaksızın, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını savunma kararındaydı. Bu kliğin üyeleri kişisel olarak kendilerine görülmemiş miktarlarda kazanç sağlayan bir mali sistemin muhafazasını istiyorlardı. Döviz kontrol önlemlerine karşı çıktılar. Çünkü bu önlemler karlarını Kahire ya da Arjantin bankalarına ihraç etmelerini önleyecekti. karlarını ülkenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yatırımlara yöneltmek gibi bir düşünceleri kesinlikle yoktu. Gemiciliğin sağladığı çıkarlar rezalet derecesine vardı. Yunan ticaret filosu gelişiyor ve gemi sahipleri muazzam karlar sağlıyorlar. Fakat bunun iflas etmiş Yunan devletine hiçbir faydası yok. Gemicilerin ücretleri Yunanistan'a geri dönüyor. Fakat gemi sahiplerinin çoğu karlarını yabancı bankalarda güvence altına alıyorlar. Her işletme koruması altında olduğu devlete belirli bir katkıda bulunmak durumundadır. Bu kuralın karlarının en büyük kısmını Yunan devletinin garantisi altında Amerikan Gemicilik Komisyonu tarafından kendilerine teslim edilen gemiler sayesinde kazanan Yunan gemi sahipleri için geçerli olduğu şüphelidir. Bu gemi sahiplerinin çoğu iyi İngilizce konuşan kişileri istihdam ediyorlar. Daima Amerikan heyeti için bir şeyler yapmaya hevesliler. Fakat tüm bu yalanların gerisinde Amerikan heyetini kendi çıkarları için kullanma isteği yatıyor. Önde gelen bankerlerden birinin Atina'daki villasında verilen muhteşem bir ziyafeti hala hatırlarım. Özel üniformalar giymiş 3 uşak vardı. Görkemli yemeklerin yanında en iyi cins şaraplar sunuluyordu. Yemek sırasında bu kliğin üyelerinden biri deniz kıyısında yaşanan hayatı öven bir şarkı söyledi. Arada aristokratik sporların güzelliklerinden söz ediliyordu. Bu yemekle çocukların açlıktan öldükleri Atina sokakları arasındaki karşıtlık gerçekten de müthişti. Geleneksel sağla kurulan ilişki, Amerikalıları hükümeti liberallere açacak bir koalisyon oluşturmak için her türlü aracı kullanma konusunda isteklendirdi. Bu bir kısır döngüydü. Daha az çürümeye yol açacağı umulan bir rejimin kurulması, Yunan iç işlerine daha doğrudan müdahaleyi gerektiriyordu. Yüksek ilkelerden fedakarlık etmemek için hantal bir manevra yaptılar ve ihtiyar liberal Sofolis'i hükümetin başına getirdiler. Öyle bir yöntem kullandılar ki Sofolis de kendisinden önceki gibi ancak küçük bir rol oynayabilecekti. Sofolis ve Tısaldaris barışmaları imkansız düşmanlardı. Bu ikisi arasında işbirliği sağlamak için Amerikan servisleri, sonunda Yunanistan'ın yakıt ikmalini, benzin, petrol ve kömür kesme tehdidinde bulundular. Bu iki uzlaşmaz, nihayet elektrik ışığından mahrum bir şehirde ve hayatın tamamen felce uğratılması tehdidi altında bir iş anlaşması yaptılar. 7 Eylül 1947'de liberal Sofolis hükümet başkanı oldu. Onun hemen yanında monarşist Tısaldaris, başkan yardımcısı olarak gülümsüyordu. Ulusalcı Etnikos Kirliks gazetesi aynı gün şu yorumu yaptı. Olay başından sonuna kadar Amerikalıların eseri oldu. Elçiler, üst düzey yöneticiler, özellikle heyetler oluşturan politik, diplomatik, sivil görevliler her yere girip çıktılar. Bu insanlar krizi izliyorlar, biraz da bu krizi yaratıyorlardı. Her yerde ortaya çıktılar, müdahale ettiler, uzlaştırdılar, baskı yaptılar, ısrar ettiler, zorladılar. Yunanistan için çok önemli bir madde olan yakıtı taşıyan gemiler sanki rastlantıymış gibi son birkaç gün İtalya'da tutuldular. Bazı Amerikalı gözlemciler olayların bu şekilde gelişmesinden paniğe kapıldılar. Müdahalelerin gelecekte de birbirini izleyeceğini, sorumlu bir hükümetin kurulduğu her defasında her nasılsa ortaya kukla bir rejimin çıkacağını düşünüyorlardı. George Petler, Kongre Kontrol Komisyonu Başkanı'na şunları yazdı. Son haftanın olayları Truman doktrininin ve Marshall planının taşıdığı tehlikeleri ve aşırılıkları açıkça ortaya koyuyor. Mr. Truman'ın zayıf ve çürümüş bir kraliyet rejimini iktidarda tutmak için 300 milyon dolar ödemesine rağmen, bu rejim ılımlı partilerin desteğini bile henüz sağlamış durumda değil. Son birkaç gün içinde Truman çizgisiyle uygunluk içinde yeni bir başbakanın kabul ettirilmesi için gösterilen çabalar, Amerika'nın Yunan iç işlerine müdahalesinin boyutlarını tüm dünyanın gözü önünde ortaya koydu. Liberal Sofolis bu koşullar altında ulusal birlik benzeri bir şeyi sağlama umuduna sahip değildi ve tarihe iç savaşın başbakanı olarak geçecekti. General Livesey, Amiral Snakenberg ve Albay Scott'un komutasındaki Amerikan askeri heyeti de Yunan Genelkurmayı'nın aldığı kararlara giderek daha doğrudan müdahale ediyordu. Hükümet ordusunun 200 bin askere çıkarılması gerektiğine karar verildi. 20 yaşını doldurmuş herkes derhal askere çağrıldı. Bu sırada tertip edilenlerle ilgili herhangi bir seçim yapılmıyordu. İki tür uygulama vardı. Ya kışlalara ya da toplama kamplarına. Silah altına alınan şüpheliler politik beyin yıkama kamplarına gönderiliyorlardı. Bu kamplarda fizik ve moral işkence biçimlerinin bir araya getirilmesiyle bilinen tüm yöntemler uygulanıyordu. Herkesin önünde pişmanlık bildirenler de zanlı olarak kabul ediliyorlardı. O'Balance durumu öncelikle şöyle anlatır. Uygulanan yöntemlere yanıt veremeyen aşırılar, politik düşüncelerden soğumalarının sağlanması için çok daha ağır işlemlerin uygulandığı adalardaki çürütücü koşullara sahip kamplara gönderildiler. O'Balance, Op. Cilt sayfa 155. Zahariadis'in demokratik orduya katılmalarını istemediği bu adamların çoğu, bu andan itibaren bir zamanlar kahramanca olan fakat artık ezilmeye yol açan ve etkisiz kalan ahlaki bir direniş biçimine mahkum edildiler. Tüm bir Yunanlı kuşağı, açlığın, çalınan zaferlerin, tuzaklanmış barış anlaşmalarının, ertelenebilen fakat asla sona ermeyen bir mücadelenin kuşağı, muzaffer bir kuşak, hapislere atıldı ve güçsüzlüğe mahkum edildi. Dağ 10 Eylül 1947'de Marcos'un gönderdiği bir bildiri The Times'ta yayınlandı. Anlaşmaya varmaya, dürüstçe, eşit ve demokratik bir temelde uzlaşma sağlamaya daima hazırız. Halkın bugünkü temel talebi barış ve uzlaşmadır. Bu sırada hapishanelerde ve toplama kamplarında 12 bin asker, 50 bin militan ve sempatizan bulunuyordu. Sofolis, bir iyi niyet gösterisi olarak devlete karşı suç işlememiş herkesin serbest bırakılmasıyla görevlendirilen bir komisyon oluşturdu. Nedir ki, bu başlangıçtan bir sonuç çıkması ihtimali çok azdı. Yine de bu bir başlangıç sayılırdı. Tam bu sırada Zahariadis şöyle bir bildiri yayınlamayı tercih etti. Tısaldaris, hain ve savaş suçlusu olarak yargılanana kadar monarşist faşistlerle görüşmeye oturmayacağız. Tam işlerin biraz daha kolaylaştığı ve demokratik ordunun mümkün olan tüm katılımları sağladığı bir sırada genel sekreter KKA içinde bir tür darbe yaptı. 12 ve 15 Eylül arasında normalde hazır bulunması gereken 25 üyenin 6'sıyla Merkez Komitesi'nin 3. plenumunu topladı. Dışarıdan gelen destek mesajları üzerine yapılan gösterişli görüşmelerden sonra Zahariadis vaziyete hakim oldu ve yeni politik çizgiyi Merkez Komitesi'ne dikte etti. Parti faaliyetlerinin çekim merkezini, Demokratik Ordu'yu en kısa sürede, kuzey bölgelerinden başlayarak özgür bir Yunanistan'ın kurulmasını sağlayacak bir güç haline getirme anlayışıyla politik askeri kesime kaydırmaya karar verdik. Neos Kosmos, 8 Ağustos 1950, sayfa 478. Zahariadis, 1946'nın sonunda ve 1947'nin başında tüm parti güçlerinin silahlı mücadele için harekete geçirilmesini kabul etmemişti. Oysa bu dönemde koşullar daha uygundu. Şimdi ise gelişmesini bunca uzun bir süre ısrarla engellediği demokratik orduya başvuruyordu. Fakat bu kez de doktrinden hiçbir fedakarlık yapmıyordu. Tüm gerilla güçlerini hiç düşünmeden kuzeyde toplamaya, gerilla birliklerini Stalin'in meşru düzenli ordu anlayışına uygun biçimde sıkıştırmaya ve mevzi savaşı vermek üzere şehirleri işgal etmeye hazırlanıyordu. Halk ordusunun bu şekilde ele alınması gerçek bir Kapetanyos temizliği için yolu açtı. Bu temizlik doktrincilere, kolordular ve tümenler halinde merkezileştirilmiş bir ordunun politik kontrolünü sağlamak için uygun bir ortam sağlayacaktı. Bulkes modelindeki düzen dağlardaki harekete uygulanmak isteniyordu. Marcos, Zahariadis'e karşı çıktı ve üyelerinin 3/4'ünü dışlayan bir merkez komitesine rapor vermeyi reddetti. Bu, Marcos'un gözden düşmesinin demokratik ordu içinde sonun başlangıcıydı. İşgal sırasında Tizimas'ın başvurusuna kayıtsız kalınması, Aris'in çirkin yöntemlerle yargılanması, demokratik ordunun önce tecrit edilmesi, daha sonra birdenbire ele alınması, bütün bunlar aynı aptalca dogmatizmden kaynaklanıyordu. Bu kez de Elas'ın yaşadığı muazzam deneylerden hiçbir ders çıkarılmadı. Merkez Komitesi, kentlerin demokratik orduya sağlayabilecekleri olanca desteği fırlatıp atmıştı. Şimdi ise eskisinden de soyut bir tavır alış içindeydiler. Merkez Komitesi, Stalinist teorisyenlerin acınacak hevesiyle iş sürerek insan mühendislerini demokratik ordunun içine salmaya hazırlanıyordu. Zahariadis ne yasallığı ne de uygun anda partizan mücadelesini yararlı biçimde kullanmayı başarmıştı. Onun kent ayaklanması, ordu içinde Sovyetlerin kurulması gibi hayalleri Atina polisinin dosyalarında yitip gitmişti. Yapabileceği son şey demokratik orduyu kötürüm etmek, Kızıl Ordu'nun Don düzlüklerinde kullandığı stratejiyi Yunan dağlarındaki koşullara uygulamaktı. Perde kapanmadan önce, yeni bir yenilgiyle yanılmaz Ortodoksluğun bedeli ödenmeden önce elinden gelen buydu. 8 Ekim tarihli Rizos Pastis'te, 3. planumda alınan kararların bir özeti yayınlandı. Hükümet 10 gün sonra komünist Rizos Pastis'i ve Eam yanlısı Eleftheria Ellada'yı yasakladı. Zahariadis ve Ioannidis dağlara çekilmek zorunda kaldılar. Zahariadis, sosyalist ülkelerden hiçbir cesaretlendirici hareketin gelmemesine rağmen, komünist enternasyonelin yeniden örgütlenmesi çabaları içinde uzun süredir beklediği işareti buldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Bulgaristan, Fransa ve İtalya komünist partileri Ekim ayı içinde 1943'te kapatılan Komintern'in yeniden canlandırmaya karar verdiler. Yeni Komintern bir danışma bürosu işlevini görecekti. Bir belirti olarak bunun Yunanistan için taşıdığı anlam Zahariadis'in hayal edebileceğinden de azdı. Kominform, sosyalizmin kalesi için doğrudan stratejik kullanım değeri olmayan marjinal devrimleri beslemek için kurulmuyordu. Marcos, Zahariadis'e karşı. Marcos, yeni genelkurmayın Gramos'taki ilk toplantısına katılmadı. Politik büroya yapmış olduğu açıklamaları savunmaya devam ediyordu. Varlığıyla birlik komutanlarını rahatsız eden Ioannidis, gözünü bile kırpmaya korkuyor ve strateji konusunda 1930 basımı bir broşürden kopya edilmiş bilgileri, kağıttan lafları ağzında geveleyerek okuyordu. Zahariadis ve onun sadık subayları Gosias, Vlantas ve Bartzotas artık hepsi ya general ya da albaydı. En ufak bir anlaşmazlık belirtisi bile ihanete eşitti. Tartışma disiplinsizlikti, bölücü bir faaliyetti. Bu insanlar devrim hareketinin kurucu üyeleri, hareketin yöneticileri ve cellatlarıydılar. Onları dogmanın amansız biçimde uygulanmasından men edecek hiçbir güç yoktu. Marcos'un planladığı ve gerçekleştirdiği son harekatlar Kasım ayı başında ilk kar düşmeden Metsova bölgesinde gerçekleştirildi. Demokratik orduya bağlı 400 adam Grevena kasabasına girdiler ve çok sayıda askeri malzeme ele geçirdiler. Yüzden fazla gönüllü harekete katıldı. Küçük gerilla birlikleri bir ay boyunca hükümet güçlerine karşı başarılı saldırılar düzenlediler. Marcos son eyleminde parlak bir başarı kazandı. Fakat son sözü söyleyecek olan Zahariadis'ti. 2 Aralık 1947'de politik büroya 3. planum kararlarının uygulanması için hazırladığı plan konusunda kısa bir açıklama yaptı. Demokratik ordu Mart'tan önce 15 bin kişilik stratejik bir ihtiyat oluşturmalı ve çok sayıda büyük şehri işgal etmeye ve elde tutmaya hazırlanmalıdır. Marcos. Marcos olanca ikna yeteneğini kullanmasını gerektiren anın geldiğini biliyordu. Vurdum duymaz doktrinciler ve katı tutumlu Zahariadis için yabancı olan şeyler onun için çok daha canlı, çok daha yakıcıydı. Kişisel olarak sorunu yoldaş Zahariadis'in koyduğu biçimde görmüyorum. Demokratik ordunun Gramos bölgesinde 15 bin kişilik bir ihtiyat oluşturması halinde diğer bölgelerin boşaltılması gerekeceğini düşünüyorum. Sorun ihtiyat oluşturma sorunu değil, mevcut faal birliklerin kaydırılması sorunudur. Marcos. Marcos, Karageorgis, Partsalidis ve Shira Hajivasialu'nun gözlerinde cesaret verici bir pırıltı görür gibi oldu. Onların dışında o da giderek bir mahkeme odasına benziyordu. Devam etti. Üçüncü planım, aktif gücümüzü 65 bin kişiye çıkarmamız gerektiğine ve bu insanları bulma görevinin şu anda ancak demokratik ordu tarafından yerine getirilebileceğine karar verdi. Şu anda hareket halinde bulunduğumuz bölgeleri boşalttığımız durumda adam toplama şansımızı tamamen kaybedeceğimizi bilmelisiniz. Ayrıca tüm birliklerimizi Gramos üzerinde toplarsak düşman birliklerinin büyük kısmının bulundukları mevzilerden ayrılmalarına ve olanca güçleriyle 25 bin adamımızı kuşatmalarına yol açarız. Hükümet ordusunun şu anki gücü 170 bin kişidir. Bu bozgunculuktur. Fakat düşmanın oyununa geliyorsunuz. Tartışmanın üstünde kalma konumunu kaybeden Zahariadis yeni moda sıfatlara başvurdu. Yoldaş, maceracı ve küçük burjuva bir strateji anlayışına bağlanıyorsunuz. Marcos sebatla devam etti. Düşmanın planı, özellikle bizi bu şekilde hareket etmeye, birliklerimizi bize karşı kesin bir saldırıya geçmelerini sağlayacak şekilde bir araya toplamaya zorlamaktan ibarettir. Tam tersini yapmalı ve güçlerimizi dağınık vaziyette tutmalıyız. Adam toplama sorunu nedeniyle şehirlere girmek zorundayız. Fakat bunu ancak sürpriz saldırılarla yapabiliriz. Şehirlere cepheden saldırmamalı ve onları elde tutmaya da çalışmamalıyız. Bir yıl önce 65 bin adam toplayabilecek durumdaydık. Fakat Merkez Komitesi, ihanet, Zaharyadis araya girmiş ve adamlarının önünde Marcos'u küçük düşürmüştü. Demokratik ordu liderinin dinlemekten ve itaat etmekten başka alternatifi kalmamıştı. Hiçbir bölgeyi boşaltmaksızın 15 bin kişilik bir stratejik ihtiyat oluşturacağız. Ordumuz yanlış kavramların kökünden sökülüp atılabilmesi koşuluyla düzenli bir ordudur. Ehliyetli görevliler sayesinde 1948'de Makedonya'da iktidarda olacağız. Marcos. Zaharyadis doktrin dışı bir şeye karşı çıkıyormuş gibi görünüyordu. Oysa hesapladığı şey hareketin baskı altına alınmasıydı. Düzenli bir ordu politik olarak kontrol edilebilirdi. Oysa kapetanyosların önderliğindeki küçük gerilla birlikleri daima sapmalara yol açabilirlerdi. Bürokratın bu koşullarda iktidarı bürokratların eline teslim edecek, daha üst bir aşamaya geçmekten başka alternatifi yoktu. Ortodoks stratejide gerillalara karşı derin bir güvensizlik vardır. Çoğu Enlai ve Mao Zedong 1931'de bu konuda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Mao Zedong için parti hiyerarşisi içindeki durum daha da elverişsizdi. 1931 Kasım'ında Sovyet bölgesinde yapılan 1. Parti Kongresi her alanda izlenecek politikayı ortaya koydu. Özellikle askeri meselelerde ortaya çıkan ihmaller üzerinde duruldu. Başlıca konular gerilla taktiklerinde ısrar edilmesi, komşu eyaletlerdeki diğer üslerle bağlantı kurarak merkezi Sovyet bölgesinin genişletilmesine ve pekiştirilmesine inatla karşı durulmasıydı. Ağustos ayında partinin Ningdu konferansında Mao sadece eleştirmekle kalmadı. Kızıl Ordu üzerindeki otoritesini de kaybetmeye başladı. Ordunun yönetimi Chou Enlai'ye geçti. Süreç Mayıs 1933'te 28 Bolşevik'in askeri çizgisini olanca gücüyle destekleyen Chou, tüm Kızıl Ordu'nun politik komiserliğine atandığı zaman en yüksek noktasına vardı. Mao'nun ordu üzerindeki kontrolünü kaybetmesi iki misli vahim bir durum yarattı. Çünkü bu olay, Jiangxi Sovyet bölgesini Çangay Kaşe'in kuşatma ve imha etme harekatından kurtarmak için verilen mücadelenin tam orta yerinde gerçekleşti. Aslında bu durum yenilgiye götüren katı taktiklerin uygulanmasına yol açtı. Stuart Schrum, Mao Tse-tung, Harmon's Wood, 1966, sayfa 155. Bu çatışma bugün bile tamamen çözümlenmiş olmaktan uzaktır. 11 Kasım 1947 tarihli Daily Mirror, ödüllerini almaya giden atlıların fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta kadın partizanların kesilmiş ve saçlarından asılmış başları görülüyordu. Bu pek yeni bir uygulama değildi. Fakat kamuoyu yapı itibariyle bu tür olaylara dönem dönem ilgi gösterir. Geri kalan zamanlarda her şeyi unutur. Yunanistan ve sorunları birdenbire gündeme geldi. Halk, ordu ve jandarmanın 3 yıl süren İngiliz askeri eğitiminden sonra bu tür aşırılıklarda bulunmaları karşısında öfkelenmişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı incelemede bulunmak zorunda kaldı ve Atina'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Clifford Norton'dan bu vahşet hikayesini araştırması istendi. Elçi Adalet Bakanı Rendis'e başvurdu. Rendis olayı son derece sade sözlerle açıkladı. Devletin eşkıyanın başını getirene ödül vermesi ve kesilen başların halkın önünde teşhir edilmesi eski bir adettir. Hükümet ordusuyla işbirliği yapan sağcı çeteler görevlerini adetlere uygun biçimde yerine getirirlerken, Zaharyadis ve teğmenleri demokratik ordu içinde bir temizlik hareketi hazırlığı içindeydiler. Bu iki düzen arasında sıkışıp kalan Yunan halkı kahramanlar ve şehitler çıkarıyor fakat kendi kaderi üzerinde söz hakkına sahip olamıyordu. Hükümet ordusunun harekatları 18 Kasım'dan beri Yunanlılardan ve Amerikalılardan oluşan ortak bir karargah tarafından yönetiliyordu. Amerikan askeri heyetinin sayısı 90 subay ve 80 görevliye çıkarılmıştı. Pire, Selanik, Volos ve Patras'a 50 bin ton ekipman gönderilmişti. Hükümet ordusu subaylarının eğitiminden hala İngilizler sorumluydu. 23 Kasım günü çeşitli Yunan hapishanelerinde 35 komünist idam edildi. Böylece iç savaşın başlamasından beri öldürülen insanların sayısı 45.214'e çıkmış oluyordu.